Ayrım 20, sayfa 169, 6. bölüm, 30. kısım. Karim yaklaşık 2 saatten beri araba sürüyordu. Bağırsakları düğüm düğümdü. O yüzü düşünüyordu, çocuğun yüzünü. Bazen bir çeşit canavar düşünüyordu. İki beyaz ve parlak deliğin açıldığı burunsuz, elmacık kemiği olmayan dümdüz bir yüz. Bazen de tam tersine alelade bir çocuk, yumuşak atlı, silik ve zararsız bir çocuk hayal ediyordu. Tüm hatıralarda unutulacak kadar alelade bir çocuk. Bazen de olmayacak hatlar görüyordu Karim. Kendisine bakanların yüzünü yansıtan dalgalı hareketli çizgiler. Her yüzün görüntüsünü yansıtan tebessümlerin ardında gizlenmeye çalışan iki yüzlükleri açığa vuran parlak hatlar. Ürperdi. Emin olduğu bağırsaklarını avucuna dolamış, çekiştiren tek bir gerçek vardı. Gerçeğin anahtarı da o yüzdü. Sadece o yüz. Geri döndürülemeyecek kadar gerçek. Ajan da otoyola girmiş, Tolos yönünde ilerlemeye başlamıştı. Sonra Midi kanalı boyunca yol almış, Carcassonne ve Narbonne'u geçmişti. Lanetli bir arabaydı onunki. Bir araya getirilmiş öksürüklü silindirler ile takırtılı parçalar. Rüzgarın arkadan estiği durumlarda bile saatte 130 kilometreyi asla geçmezdi. Humurdanmayı sürdürdü. Deniz kıyısından Sete yönünde ilerliyor. Saint-Jean-de-la-Corris manastırına yaklaşıyordu. Sahilin grimsi ve bulanık manzarası ona karışık bir sükunet veriyordu. Gaz pedalını köklerken şimdiye dek toparladığı somut bilgileri düşündü. Fotoğrafçıya ve rahibe yaptığı ziyaretler soruşturmasının ufkunu alt üst etmişti. Karim birden Jean Jaurès okulundaki belgelerin dün geceki hırsızlıktan çok daha önce çalınmış olabileceğini anladı. Yoldayken müdüreye telefon etti. 1982 belgelerinin yıllar önce çalınması kimsenin de hırsızlığı farkına varmaması mümkün mü? Sorusuna evet cevabını vermişti müdüre. Bu kayıpları ilk defa bugün dün geceki hırsızlık nedeniyle görmüş olmamız mümkün mü? Sorusuna da evet demişti. Tıpkı o döneme ait okul fotoğraflarını toplamaya çalışan bir rahibeden söz edildiğini duydunuz mu? Sorusuna hayır dediği gibi. Oysa yola çıkmadan önce Sarzak'ta son bir incelemede daha bulunmuştu. Nüfus kayıtları, doğum tarihleri ve ikametgah adresleri sayesinde o ünlü 1981 ve 82 yılları birinci ve ikinci sınıfların öğrencilerinden bazılarına telefon etme fırsatı bulmuştu. Hiçbirinde sınıf fotoğrafları yoktu. Kimi zaman resimlerin bulunduğu odada bir yangın çıkmıştı, kimi zaman da küçük bir hırsızlık. Gelenler resimlerden başka hiçbir şeye dokunmamıştı. Bazıları da rahibeyi hatırlıyorlardı. Gelip resimler istemişti. Geceleri geldiğinden kimse onu ayrıntılı hatırlamıyordu. Bütün bu olaylar aynı kısa dönemde gerçekleşmişti. Temmuz 1982'de, küçük Jude'un ölümünden bir ay önce. Saat akşamın 6:30'una geliyordu. Tao havuzu yakınlarında bir telefon kulübesini gördü. Durup Kreuzer'in numarasını çevirdi. Artık talimatların dışına çıkmıştı. Gizli bir heyecan veriyordu bu duygu. Köprüleri atmıştı. Komiser kükredi. Yolda olduğunu umuyorum Karim. Saat 6 demiştik. Komiser, iz üzerindeyim. Ne izi? Bırakın sonuna kadar gideyim. Her adım sezgilerimin doğru olduğunu kanıtlıyor. Mezarlık konusunda yeni bir gelişme var mı? Hem yalnız kurda oynuyorsun hem de benden sana. Cevap verin, araba bulundu mu? Kreuzler için çekti. Lot et Garonne, Dordogne, Aveynon ve Cluse bölgelerinde 8 Lada, 2 Trambart ve 1 Skoda sahibi belirledik. O arabalardan hiçbiri bizim aradığımız değil. Sahiplerinin o saatlerde nerede olduklarını belirlediniz mi? Hayır, ama mezarlık yakınlarında lastik izleri bulduk. Çok kötü cinsten karbon lastikler. Bizim arabanın sahibi hala arabanın fabrika çıkışındaki lastikleri kullanıyor. Bizim bulduklarımızın üzerinde Michelin ya da Goodyear var. Alıcıların değiştirdiği ilk şey bu arabaların lastikleriymiş. Hala aramaya devam ediyoruz öteki bölgelerde. Hepsi bu mu? Şimdilik bu, seni dinliyorum. Geri geri yürüyorum. Geri geri mi? Ne kadar az şey bulursam o kadar doğru yolda olduğuma inanıyorum. Dün geceki soygunların ardından çok daha ciddi bir iş var komiser. Nasıl bir iş? Bilmiyorum. Bir çocukla ilgili. Kaçırılması ya da öldürülmesi. Bilmiyorum. Sizi ararım. Komisere yeni bir soru sorma fırsatı bırakmadan telefonu kapadı. Sete'ye yaklaşırken deniz kenarındaki küçük bir köyden geçti. Dion Körfezi'nin suları burada topraklarla karışıyor, sazla çevrilir, sınırsız bir bataklık oluşturuyordu. Polis teğmeni yavaşladı, hiçbir teknenin görünmediği iç karartıcı limana, kepenkleri inik evler arasına asılmış kapkara uzun balık ağlarına baktı. Her yer ıssızdı. Havaya ağır bir koku hakimdi. Balık ya da deniz kokusu değil, daha çok asit ve dışkı yüklü bir gübre kokusuna benziyordu. Karim Abdov gideceği yere varmak üzereydi. Yol işaretleri manastır yönünü göstermeye başladı. Batan güneş bataklıkların yüzeyini uzun bıçaklar gibi keskin tuz tabakalarını aydınlatıyordu. 5 kilometre kadar sonra Karim sağ taraftaki dar yolu gösteren yeni bir işaret gördü. İğreti yollara, çevresi karma karışık sazlıklarla, kamışlıklarla çevrilmiş yeni bir viraja girip çıktı. Sonunda manastır binalarını karşısında buldu. Şaşkınlıktan ağzı açık kaldı. Koyu kumların ve ayrık otların arasında görkemli iki kilise yükseliyordu. İçlerinden birinin ustalıkla taşlanmış kuleleri dev pastalara benzeyen çizgili kubbelerle sonlanıyordu. Kırmızı renkli olan diğer kilise küçük taşlardan örülmüştü ve daha büyüktü. Tepesinde dışa doğru çıkıntı yapmış tekerlek gibi yüz yuvarlak geniş bir kule vardı. Denizden gelen rüzgarda terk edilmiş tekneleri anımsatan iki gerçek bazilikaydı bunlar. Böylesine ıssız, böylesine terk edilmiş bir yerde bu kadar görkemli iki kilisenin bulunmasını bir türlü anlayamadı Mağripli. Yaklaşırken iki tapınağın arasında üçüncü bir yapı daha gördü. Yan yana küçük pencereler olan tek katlı bir binaydı. Kuşkusuz iki kutsal tapınağa dokunmamak için sıkıştırılmış gibi görünen asıl manastır binası. Arabasını durdurdu. Şimdiye kadar dine bu kadar yaklaşmamış olduğunu düşündü. Ne de bu kadar kısa sürede, ne de bu kadar sık. Bu düşünce daha önce işittiği bir düşünme biçimini hatırlattı. Cannes Ecluse'deki polis okulundayken bazı komiserler gelir başlarından geçen olayları anlatırdı. Bu öykülerden biri Karim üzerinde derin bir etkiye bırakmıştı. Tel çerçeveli gözlük takmış, saçlarını alabroz kestirmiş iri kıyım biriydi. Anlattıklarına hayran olmuştu. Adam cinayetin hep tanıkların ve yakınların düşüncelerine yansıdığını anlatmıştı. O düşünceleri birer ayna olarak görmek gerektiğini, katilin mutlaka aynalardan birinin kör açısında gizli olduğunu söylemişti. Adam çılgın birine benziyordu ama bütün dinleyicileri avucuna almayı bilmişti. Atomik yapılarından da söz etmişti. Ona göre ne kadar önemsiz olursa olsun bazı unsurlar, bazı ayrıntılar soruşturma sırasında tekrar tekrar ortaya çıkıyorsa derin bir anlamları var demekti. Onlara önem vermek gerekirdi. Her cinayet bir atom çekirdeğiydi. Tekrarlanan unsurlar da derin bir gerçeğin altını çizen çekirdeğin çevresinde dönen elektronlardı. Karim gülümsedi. Tel çerçeveli omzu kalabalık haklıydı. Söylediklerini şimdiki soruşturmaya uyarlamak da mümkündü. Sabahtan beri karşısında apansız yakalanması gereken bir gerçek beliriyordu. Taş sundurmaya doğru ilerleyip zile bastı. Birkaç saniye sonra aralanan kapıda bir tebessüm belirdi. Siyah ve beyazla çevrili eski bir tebessüm. Karim daha ağzını açmaya fırsat bulamadan rahibe kenara çekilip buyurdu. "Girin oğlum." Karim çok sade bir hole girdi. Sadece loş yansımaları olan tablonun üzerinde beyaz duvara asılmış tahta bir haç vardı. Sağdaki koridor boyunca bir iki açık kapıdan sızan Grimms aydınlığı gördü. Abdov en yakınlarındaki kapılarının aralığından bir dizi vernikli iskemleyi açık renk muşamba kaplı zemini gördü. İbadet yerinin sade ve kusursuz görüntüsüydü. "Beni takip edin," dedi rahibe. "Yemek yiyorduk." "Bu saatte mi?" Rahibe gülümsemesine engel olamadı. Gözlerinde bir genç kız yaramazlığı vardı. "Karmelitlerin zamanlarını nasıl kullandıklarını bilmiyor musunuz? Her akşam 7'de dua ediyor olmamız gerek." Karim silüetlerin peşine takıldı. Gölgeleri muşambaya yansıdı. Tıpkı bir gölün suyuna yansır gibi 30 kadar rahibenin çiğ bir ışık altında gevezelik ederek yemek yediklerini büyük bir yemekhaneye girdiler. Yüzler ve başlıklar hafifçe kartonlaşmış bir kuruluktaydı. Bazıları polis teğmenine baktı, bazıları gülümsedi ama kimse konuşmasını kesmedi. Karim değişik diller konuşulduğunu duydu. Fransızca, İngilizce, bir de Slav dili, muhtemelen lehçe. Rahibenin talimatına uydu. Masalardan birinin ucuna içinde toprak rengi pıhtılar yüzen bir çorba kasesinin önüne oturdu. "Yiyin oğlum, sizin gibi iri yarı biri." Yine oğlum, her zamanki gibi. Ne var ki rahibeyi azarlayacak cesareti yoktu. Gözlerini tabağa indirdi. Dünden beri bir şey yemediğini düşündü. Çorbayı birkaç kaşıkta bitirdi. Sonra da dilim dilim ekmek ve peynir yedi. Yediği her şey evdeki imkanlarla yapılmış yemeklerin özel ve mahrem tadını taşıyordu. Paslanmaz çelik sürahiden bardağına su doldurdu. Sonra gözlerini kaldırdı. Rahibe yanındakilere birkaç kelime etmekle birlikte gözünü ondan ayırmıyordu. Mırıldandı. Saçlarınızdan söz ediyorduk. Rahibe kıkırdadı. O örgüleri nasıl beceriyorsunuz? Doğal olarak diye cevap verdi. Kıvırcık saçlar eğer kesilmezse doğal olarak örgü şeklini alır. Jamaika'da bu gibi örgülere dreadlock denir. Orada erkekler saçlarını kesmezler, sakallarını tıraş etmezler. Hahamlar gibi. Dinlerine aykırı bulurlar saç sakal kesmeyi. Dreadlocklar yeterince uzayınca daha ağır olmaları için toprak doldururlar. Sonra da Karim sözünün ortasına durdu. Ziyaretin nedeni birden aklına gelmişti. Soruşturmasından söz etmek için ağzını açtı ama fırsatını bulamadan rahibe ciddi bir sesle sordu. Bizden ne istiyorsunuz oğlum? Neden ceketinizin altında bir tabanca taşıyorsunuz? Polisim, rahibe Andre ile görüşmem gerek mutlaka. Rahibeler gözlerini ondan ayırmıyorlardı ama Karim söylediklerini duyduklarından emindi. Kadın cevap verdi. Haber veririz. Yanındakilerden birine belli belirsiz bir işaret yaptı, sonra Karim'e döndü. Benimle gelin. Polis teğmeni vedalaşmak ve teşekkür etmek istercesine masanın karşısına durup eğildi. Onu konukseverlikle karşılayan kadınları selamlayan bir haydut. Yeniden parlak koridora girdiler. Ayaklarından hiç ses çıkmıyordu. Rahibe birden döndü. Sizi uyarmışlardı değil mi? Ne konuda? Onunla konuşabilirsiniz ama onu göremezsiniz. Onu dinleyebilirsiniz ama yaklaşamazsınız. Karim başlığın birer gölgelik gibi kıvrılmış kenarına baktı. Bir sunak, göklerin ışığıyla aydınlanmış bir kubbe, Roma göğünü yırtan çan kuleleri, Katolik tanrısına bir yüz çizmek istediğinizde insanın kafasına üşüşen bu klişelerden birini düşündü. Karanlıklar diye fısıldadı rahibe. Rahibe Andre karanlıklar yemin etti. 14 yıldan beri onu göremiyoruz. Artık kör olduğuna inanıyoruz. Dışarıda güneşin son ışıkları masif yapıların ardında kayboldu. Issız avluya soğuk karanlıklar üşüştü. Yüksek kuleli kiliseye doğru ilerlediler. Binanın sağ duvarında tahtadan yapılmış küçük bir kapıya yöneldiler. Rahibe cübbesinin kıvrımlarını araştırdı. Karim anahtar tıkırtıları, taşın üzerinde metal sürtünme sesleri duydu. Rahibe onu yarı aralık kapının önünde bıraktı. Her yer karanlıkta ama bu karanlığın içi nemli kokular, titrek mumlar, aşınmış taşlarla dolu gibiydi. Karim birkaç adım atıp gözlerini kaldırdı. Kubbenin yüksekliğini seçemiyordu. Vitrayların hafif aydınlığı çoktan karanlıklar tarafından kemirilmiş mumların alevi soğuğa, kilisenin ezici büyüklüğüne tutsak olmuştu. İstiridye biçimindeki kutsal su kabının yanından, günah çıkarma yerlerinin önünden geçti. Gizli ibadet malzemeleri saklıyora benzeyen yüklükler boyunca yürüdü. Yine kararmış bir şamdan bal mumu birikintileri içinde yanan mumlar gördü. Burası bu hatıralar canlandırıyordu kafasında. Kökenine rağmen, cildinin rengine rağmen bilinçaltı Katolik inancının etkisinde kalmıştı. Yetiştirme yurdundaki kırılgan çarşambaları mutlaka din dersinde ayrılmış öğleden sonralarının televizyon programlarını hatırladı. Haç yolundaki kurban, Hazreti İsa'nın iyiliği, ekmeklerin çoğalması, bütün o salaklıklar. Karim içinden bir nostalji, eğitimcilerine karşı bir sevgi dalgası yükseldiğini hissetti. Böylesi duygular yaşadığı için kendine öfkelendi. Mağripli geçmişiyle ilgili ne bir güçsüzlük duymak istiyordu ne de o geçmişi hatırlamak. O bugünün çocuğuydu. Şimdinin yarattığı bir varlık. En azından böyle olduğunu düşünmekten hoşlanıyordu. Kubbelerin altında ilerledi. Tahta kafeslerin ardında, gerintilerin dibinde koyu renkli halıları, beyazımsı harç döküntüleri, altın varaklı tabloları seçebiliyordu. Her adım atışında bir toz kokusu, birden boğuk bir ses duyup başını çevirdi. Karanlıkların içindeki gölgeyi görmesi ve farkında olmadan kavradığı glukun kabzasını bırakması için birkaç saniye gerekti. Rahibe Andre yüklülerden birinin ortasında tamamen hareketsiz duruyordu.